Ayrım 19.
Martin henüz et alabilecek kadar zengin değildi ve White Mouse çeki geldiği zaman zayıf bir kredisi vardı. Çeki paraya çevirmekte ikircikliydi. Yaşamında hiçbir zaman bir bankanın içine girmemişti ve ondan da daha az olarak bir bankada iş için bulunmuştu. Oakland'daki büyük bankalardan birine girip ciro ettiği 40 dolarlık çekini çıkarıp ortaya atmak için içinde toy, çocuksu bir istek vardı. Diğer yandan pratik sağduyusu çeki bakkalda bozdurmasını ve böylece ileride kredisinde bir artış doğuracak bir izlenim yaratmasını söylüyordu. Martin isteksiz bakkala hesabını tümüyle ödeyerek ve üstüne bir cep dolusu şıngırdayan para alarak bakkal isteğini boyun eğdi. Aynı zamanda diğer esnaflara olan borçlarının tümünü ödedi, elbisesini ve bisikletini rehinden aldı, yazı makinesinin bir aylık kirasını ödedi, Maria'ya odasının geçen aylığını verdi ve bir aylık da peşin ödedi. Bunlar onu olağanüstü bir durum içinde cebinde yaklaşık 3 dolarla bırakmıştı. Bu küçük miktar kendi başına bir servet gibi görünüyordu. Elbiselerini alır almaz Ruth'u görmeye gitti ve yolda cebindeki bir küçük avuç dolusu gümüş bozukluğu şıngırdatmaktan kendini alamadı. Öylesine uzun bir süre parasız kalmıştı ki açlıktan ölürken kurtarılmış birinin yenmemiş bir yemeği gözünün önünden ayıramaması gibi Martin de ellerini bu gümüşlerden ayıramıyordu. Martin ne pinti ne de hırsıydı ama para birçok dolar ve sentten fazla bir şey demekti. O başarıyı temsil ediyordu ve bozuklukların üzerine basılı olan kartallar onun için birçok kanatlı zaferdi. Duygusuzca ona öyle geldi ki bu güzel bir dünyaydı. Kuşkusuz onun için daha da güzel olarak beliriyordu. Dünya haftalarca donuk ve kasvetli bir dünya olmuştu ama şimdi bütün borçları ödenmiş ve cebinde hemen hemen 3 dolar şıngırdıyorken ve başarı bilinci kafasındayken güneş ışıldayarak parlıyordu ve ılıktı. Hatta tedbirsiz yayıları ıslatan bir sağanak bile ona neşeli bir olay olarak göründü. O açlık çekerken düşünceleri dünya üzerinde açlık çektiğini bildiği binler üzerinde duruyordu ama şimdi iyice doymuşken beyni artık açlık çeken binler olayıyla dolu değildi. Onları unuttu ve dünyadaki sayısız aşığı anımsadı. Düşünmeyi özellikle istemediği halde aşk lirikleri için motifler beynini coşturmaya başladı. O yaratıcı dürtülerle sürüklenerek kendi köşesinde iki blok ileride otobüsten inince üzülmedi. Morse'ların evinde birçok kişiyle karşılaştı. Ruth'un iki kız kuzeni San Rafael'den konuk olarak gelmişti ve Mrs. Morse sözde onları eğlendirmek için Ruth'u gençlerle çevrelemek planını uyguluyordu. Bu kampanya Martin'in zorunlu yokluğu sırasında başlamıştı ve tüm hızıyla hala sürüyordu. Mrs. Morse bir işler yapan erkeklerin evde bulunması düşüncesindeydi. Böylece kuzenler Dorothy Florence'a ek olarak Martin bir İngilizce, öbürü Latince profesörü olan iki üniversite profesörü ile bir zamanlar Ruth'un okul arkadaşı olan ve şimdi Filipinler'den yeni dönmüş olan genç bir subayla Francisco Trust Company Başkanı Joseph Perkins'in özel sekreteri olan Melville adı bir gençle ve erkeklerden son olarak da 35 yaşlarında genççe bir banka kasiyeri olan Stanford Üniversitesi'nin mezunu Nile Club ve Unity Club üyesi ve seçim döneminde Cumhuriyetçi Parti'nin muhafazakar bir sözcüsü olan kısaca her yönden yükselen bir genç adam Charles Hapgood ile karşılaştı. Kadınlar arasında biri portre ressamıydı, diğeri profesyonel müzisyendi ve gene bir başkası sosyoloji doktorası sahibi ve San Francisco'nun kenar mahallelerindeki sosyal yerleşim çalışmalarıyla çevrede ünlü birisiydi. Ama kadınlar Mrs. Morse'un planında fazlaca hesapta yoktu. En iyi ihtimalle onlar gerekli aksesuarlardı. Sonuç olarak nasıl olursa olsun eve çekilmeleri zorunlu olanlar bir şeyler yapmış erkeklerdi. Konuşurken heyecanlanma diye Ruth Martin'e öğütledi tanıştırma sınaması başlamadan önce. İlkin Martin kendi hantallığı duygusu ve özellikle o eski eşya ve süsleri harap etmek marifetinden sorumlu omuzları nedeniyle biraz gergin duruyordu. Aynı zamanda orada bulunanlar da onu çekingenleştirmişti. Daha önce ne böyle yüksek varlıklarla ilişkide olmuştu ne de bu kadar çoğu ile. Banka veznedarı Melville onu büyüledi ve ilk fırsatta onu soruşturmaya karar verdi. Çünkü duyduğu huşu duygusunun altında iddiacı benliği pusudaydı, kendini bu adamlar ve kadınlarla ölçmek dürtüsü duyuyor ve onların kitaplarından ve yaşamdan kendisinin öğrenmemiş olduğu neleri öğrenmiş olduklarını anlamak istiyordu. Ruth'un gözleri sık sık onun çevreyle nasıl anlaştığını görmek için onu gözden geçiriyordu. Onun kuzenleriyle anlaşmasının kolaylığı Ruth'u şaşırttı ve sevindirdi. Martin omuzlarının sıkıntısından kendini kurtarmış olarak otururken kesinlikle heyecanlanmadı. Ruth onları görünüşte çok parlak, zeki kızlar olarak bilirdi ve o gece daha sonra yatmaya giderken onların Martin'e övmelerini güçlükle anladı. Ama öte yandan Martin, kendi sınıfının bir nüktecisi, dansların ve pazar pikniklerinin neşeli şakacısı, güldürücüsü olarak bu çevrede eğlence yaratmayı, iyi niyetle engelleri kırmayı yeterince kolay bulmuştu. Ve bu akşam Başarı sırtını okşayarak ona iyi yaptığını söyleyerek onun arkasındaydı. Öyle ki Martin mahcup olmadan gülebildi ve güldürebildi. Daha sonra Ruth'un kaygısı haklı çıktı. Martin ve Profesör Caldwell göze çarpan bir köşede bir araya gelmişlerdi ve artık Martin elleriyle havayı dokunmuyordu ama Ruth'un eleştirel gözlerine göre Martin gözlerinin alevlenmesine ve parlamasına fazlasıyla sık izin veriyordu. Fazla çabuk ve ateşli konuşuyor, fazlaca gerginleşiyor, hareketlenen kadının yanaklarını çok fazla kızartmasına izin veriyordu. Uygun davranma ve denetimden yoksundu ve kendisiyle konuştuğu genç İngilizce profesörü ile kesin bir zıtlık içindeydi. Ama Martin görünüşlerle ilgili değildi. O diğerinin eğitilmiş kafasına dikkat etmekte ve bilgiye egemenliğinin değerini anlamakta gecikmemişti. Dahası Profesör Caldwell, Martin'in ortalama İngilizce profesörü kavramını anlamamıştı. Martin, onun işi konusunda konuşmasını istedi ve onun başlangıçtaki isteksizliğine karşın ona bunu yaptırmayı başardı. Çünkü Martin, bir kimsenin neden işinden konuşmaması gerektiğini anlayamıyordu. Bu saçma ve haksız demişti Ruth haftalar önce. Bu işten konuşmaya karşı çıkış. Eğer içlerindeki en iyi şeyin alışverişi için değilse, yeryüzünde hangi nedenle adamlar ve kadınlar bir araya gelirlerdi? Ve içlerindeki en iyi şey ilgili oldukları şeydir. Onunla yaşamlarını sağladıkları şeydir. Üzerinde uzmanlaştıkları, üzerinde günler geceler geçirdikleri, hatta hakkında düş kurdukları şeydir. Düşün bir kez, Mr. Butler'ın toplumsal görgü kurallarına göre yaşayarak Paul Verlaine ya da Alman tiyatrosu yahut D'Annunzio'nun romanları üzerine görüşlerini bildirdiğini. Öylesiye sıkılırdık. Örneğin ben eğer Mr. Butler'ı dinlemek zorundaysam onun yasalar üzerine konuşmasını dinlemeyi yerlerdim. Bu onda olan en iyi şeydir ve yaşam öyle kısa ki bir araya geldiğim her erkek ve kadından onun en iyi olduğu şeyi isterim. Ama Ruth karşı çıkmıştı. Herkesin ilgilendiği genel konular vardır. Burada yanılıyorsun, konuşmasını hızla sürdürdü. Toplumdaki tüm kişiler, toplumdaki tüm gruplar kendilerinden daha iyi kişileri taklit ederler. Şimdi daha iyilerin en iyileri kimlerdir? Aylaklar, varlıklı aylaklar. Kural olarak onlar dünyada bir şeyler yapan kimselerin bildiği şeyleri bilmezler. Böyle şeyler hakkında konuşmaları dinlemek, sıkılmak demek olacaktır. Bu nedenle o aylaklar böyle şeyler iştir ve onlar hakkında konuşmamalıdır diye emrederler. Aynı şekilde iş olmayan ve hakkında konuşulabilecek şeylere karar verirler ve bunlar son romanlar, kartlar, bilardolar, kokteyller, otomobiller, at gösterileri, alabalık avcılığı, turna avcılığı, atıcılık, yatçılık ve bunun gibi şeylerdir ve dikkat et bunlar aylakların bildiği şeylerdir. Gerçekte onlar aylakların iş konuşmalarıdır ve bunun en komik yanı akıllı insanların pek çoğu ve akıllı olabileceklerin hepsinin aylakların bunu böyle zorla kabul ettirmelerine izin vermeleridir. Bana gelince ben ona ister iş kalabalığı istersen hoşuna gidecek başka bir şey de bir insanın içindeki en iyi şeyi isterim. Ve Ruth anlamamıştı. Onun genel kabul gören şeye karşı bu saldırısını yalnızca aşırı bir görüş inatçılığı olarak görmüştü. Böylece Martin düşüncelerini söylemesi için meydan okuyarak kendi içtenliğini Profesör Caldwell'e bulaştırdı. Ruth yanlarında durakladığı sırada Martin'in sözlerini duydu. Kuşkusuz böylesine aykırı düşünceleri Kaliforniya Üniversitesi'nde konuşmuyorsunuzdur. Dürüst bir vergi mükellefi ve politikacıyı bilirsiniz. Sacramento bizim ödeneklerimizi verir. Böylece biz de Sacramento'ya ve mütevelli heyetine, parti basınına ya da her iki partinin basınına secde ederiz. Evet, bu apaçık ama siz ne yapıyorsunuz? Martin sordu. Sudan çıkmış balık gibi olmalısınız. Üniversite havuzunda sanırım pek azı benim gibi. Kimi zamanlar sudan çıkmış olduğumdan oldukça emin oluyorum. Ve benim Paris'te, Grab Caddesi'nde bir münzevi kovuğunda ya da Cartier Latin'de ucuz lokantalarda bordo şarabı içerek yemek yiyen, gürültülü bir biçimde tüm evren üzerine radikal görüşler ileri süren, mutsuzca yabanıl, bohem kalabalığına ait olmam gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten sık sık hemen hemen emin oluyorum ki ben bir radikal olmak için yaratılmışım. Ama o zaman hakkında emin olmadığım öyle çok sorun var ki bir problemin unsurlarını kavramama önleyen insanca zayıflıklarımla yüz yüze geldiğim zaman ürkekleşiyorum. Ve o konuşurken Martin fark etti ki Alize Rüzgarları'nın şarkısı dudaklarının ucuna gelmişti. En güçlüyüm öğleyin ama altında ayın yelkeni ben gererim. Martin neredeyse sözcükleri mırıldanıyordu ve sesti ki diğeri ona Alize rüzgarlarını, kararlı, serin ve güçlü Kuzey Doğu Alizelerini hatırlatıyordu. O düzenliydi, güvenilebilirdi ve ayrıca onda belirli bir şaşırtıcılık vardı. Martin sık sık alizelerin en güçlü biçimleriyle esmediklerini ama her zaman hiç kullanmadıkları bir yedek güç bulundurduklarını hissetmiş olduğu gibi aynen onun da düşüncelerini tümüyle söylemediğini hissediyordu. Martin'in düşleme yeteneği her zaman olduğu gibi canlıydı. Beyni anımsanan olayların ve hayallerin düzenli bir ambarı gibiydi. Ve içindekiler her zaman onun denetlemesi için düzenlenmiş ve sergilenmişti. Yaşanan anda ne olursa olsun Martin'in kafası hemen kendileri genellikle hayaller biçimde ortaya koyan ilişkili karşıtlık ve benzerlikleri ona sunuyordu. Bu bütünüyle kendiliğindendi ve onun hayalleri şaşmaz bir biçimde şimdi yaşananı eşlik ediyordu. Nasıl ki bir anda kıskançlığı içinde Ruth'un yüzü onun gözlerinin önüne unutulmuş bir mektup fırtınasını getirmişse ve Profesör Caldwell nasıl mor bir deniz üzerinde beyaz iri dalgaları güneyden kuzey doğu alizelerini ona tekrar göstermişse, böyle an be an düzenlerini bozarak değil ama daha da belirleyerek ve sınıflayarak yeni ana hayaller karşısında yükseliyor ya da göz kapaklarının altına yayılıyor yahut bilincinin perdesi üzerine saçılıyordu. O hayaller geçmişin eylemlerinden ve heyecanlarından, dünün ve geçen haftanın şeyleri, olayları ve kitaplarından geliyorlardı. Sayılamaz bir hayaletler ordusu uyanırken ya da uyurken sürekli olarak kafasına üşüşüyordu. İşte böyleydi. Profesör Calvin'in rahatlıkla akan konuşmasını dinlerken Martin kendisini tüm geçmişinde görüp durdu. Kendini sert siperlikle Stetson şapka ve köşeli biçilmiş kruvaze ceket giymiş olarak omuzlarında belirli bir kasınmayla ve polisin izin verdiği kadar sert olmak idealini taşıyarak bir sokak kabı dayısı olduğu zamanlarda gördü. Onu kendine karşı gizlemeye çalışmadığı gibi haklı göstermeye de kalkışmadı. Yaşamında bir ara tam bir bayağı kabadayı, polise dert olan ve işçi sınıfının dürüst aile reislerine dehşet veren bir çetenin başkanı olmuştu. Ama sonra idealleri değişmişti. Çevresine iyi beslenmiş, iyi giyimli erkek ve kadınlara baktı ve o kültür ve incelik atmosferini ciğerlerine çekti. Aynı anda ilk gençliğinin hayaleti sert siperlik, köşeli ceket, kasıntılı ve sert bir biçimde odayı baştan başa geçti. Bu köşe başı kabadayısı figürünün gerçek üniversite profesörleriyle oturup konuşan, kendisine karışıp kaybolduğunu gördü Martin. O hiçbir zaman sürekli olarak kalacağı yeri bulamamıştı. İşte ve oyunda yılmamasından, hakları ve yetkilerine saygı gösterilmesi için mücadeleye istekli ve yetenekli oluşundan dolayı her zaman ve her yerde gözde olarak kendini nerede bulduysa oraya uyumuştu. Ama hiçbir yere kök salmamıştı. Kendini tatmin etmeye değil ama arkadaşlarını tatmin etmeye yeterli biçimde uyumuştu. Her zaman bir huzursuzluk duygusuyla rahatsız olmuş, her zaman ötelerden bir şeyin çağrısını duymuş ve onu arayarak yaşamın içinde dolaşıp durmuştu. Kitapları, sanatı ve aşkı bulana kadar. Birlikte sevilen yaşamış olduğu, kendilerini Morse'nin evinin içine getirilebilecek olmuş bütün yoldaşlarının içinde yalnız biri, o işte burada bütün bu şeylerin ortasındaydı. Ama böyle düşünceler ve hayaller onun Profesör Caldwell'ı yakından izlemesini önlemedi. Onu kavrayışla ve eleştirel bir dikkatle izlerken onun bilgi alanının kesiksizliğine dikkat etti. Kendisine gelince konuşma onun zaman zaman konularının tümüyle kendisine yabancı olduğu boşluklar ve açık alanlar gösterdi. Yine de Spencer'ın sayesinde bilgi alanının genel çizgilerine sahip olduğunu gördü. Gerisi yalnızca bir zaman sorunuydu ve ana çizgilerin içine tamamlayıp doldurduğu zaman o zaman dikkat edin diye düşündü. Sığlığa dikkat, herkes. Profesörün ayakları dibinde tapınırcasına ve yutarcasına oturuyormuş gibi hissediyordu. Ama dinledikçe onun yargılarında bir zayıflığı fark etmeye başladı. Bu zayıflık öylesine rastlantısal ve kavraması zordu ki sürekli var olmasaydı Martin onu yakalayamayabilirdi de. Ve bunu yakalayınca hemen eşitlik durumuna sıçradı. Tam Martin konuşmaya başlarken Ruth ikinci kez yanlarına geldi. ''Nerede yanıldığınızı ya da daha doğrusu yargılarınızı neyin zayıflattığını size söyleyeceğim.'' dedi. ''Biyolojiniz yok. Sizin varlıklar şamınızda onun hiçbir yeri yok. Ah, gerçek yorumlayıcı biyolojiden söz ediyorum. Tabandan yukarı doğru, laboratuvardan ve deney tüpünden, canlandırılan inorganik maddeden, ta en geniş estetik ve sosyolojik genellemelere kadar.'' Ruth donup kalmıştı. O Profesör Caldwell'dan iki kurs görmüştü ve ona bütün bilginin yaşayan deposu gözüyle baktı. ''Sizi tam izleyemedim.'' dedi Profesör Caldwell kuşkuyla. Onun kendisini izlemiş olduğundan Martin'in hiç kuşkusu yoktu. ''O zaman açıklamaya çalışayım.'' dedi. ''Mısır tarihini okurken önce toprak sorununu incelemeden Mısır sanatı anlaşılamaz anlamında bir şey okumuştum.'' ''Doğru.'' Profesör başıyla onayladı. ''Ve bana öyle geliyor ki.'' diye Martin sürdürdü. Buna karşılık toprak sorununun ve aslında tüm sorunların bilgisine önceden yaşamın yapı taşları ve bileşimi bilinmeden sahip olunamaz. Yasaları ve kurumları, dinleri ve töreleri yalnızca onları yapan yaratıkların doğasını anlamaksızın değil, aynı zamanda bu yaratıkların yapıldığı maddelerin de doğasını anlamadan nasıl anlayabiliriz? Yazın Mısır yapı sanatı ya da yontularından daha az mı insansaldır? Bilinen evrende evrim yasalarına konu olmayan bir tek şey var mıdır? Ah, çeşitli sanatların evriminin ayrıntılı olarak ortaya konulmuş olduğunu biliyorum ama bu bana fazla mekanik geliyor. İnsanın kendisi dışarıda bırakılmış. Aletin, arpın, müziğin, şarkının ve dansın evrimi güzel bir biçimde işlenmiş ama insanın kendisinin evriminden, ilk şarkısını mırıldanmadan önce içinde var olan asıl temel parçaların gelişmesinden ne haber? Sizin dikkate almadığınız ve benim biyoloji dediğim şey budur. Bu en geniş görünümüyle biyolojidir. Biliyorum görüşlerimi birbiriyle bağlantısız bir biçimde anlattım ama fikir geliştirmeye çalıştım. Bu fikir bana siz konuşurken geldi. Böylece onu sunmaya önceden hazırlıklı ve hazır değildim. Siz kendiniz tüm unsurları dikkate almaktan, kişiyi alıkoyan insan zayıflıklarından söz ettiniz ve buna karşılık siz, ya da bana öyle geliyor, tüm sanatların dokusunun örülmüş olduğu, tüm insan eylemleri ve başarılarının atkısı ve çözgüsü olan asıl şeyi, biyolojik unsuru dışarıda bıraktınız. Martin'in hemen ezilmemesi Ruth'u şaşırtmıştı. Ve profesörün cevap veriş biçimi Ruth'a Martin'in gençliğinden ötürü gösterdiği sabır olarak göründü. Profesör Caldwell tam bir dakika saatinin kösteğiyle oynayarak sessiz oturdu. ''Biliyor musunuz?'' dedi sonunda. ''Aynı eleştiri bana bir kez daha yapılmıştı. Çok büyük bir adam, bir bilim adamı ve evrimci Joseph LeConte tarafından. Ama öldü ve ben fark edilmeden kaldığımı düşünüyordum. Ve şimdi siz geliyorsunuz ve beni açığa vuruyorsunuz.'' ''Cidden, yine de tartışmanızda bir şey olduğunu, gerçekte pek çok şey olduğunu düşünüyorum. Ben fazlasıyla klasiğim, yorumlayıcı bilim dallarında yeterince güncel değilim ve yalnızca benim eğitimimin avantajsızlığını ve beni çalışmaktan alıkoyan, tabiatımdan gelen tembelliğimi ileri sürebilirim. Benim hiçbir zaman bir fizik ya da kimya laboratuvarına girmediğime inanır mısınız acaba? Gene de bu bir gerçek. LeConte haklıydı ve siz de Mr. Eden haklısınız. En azından bir dereceye kadar. Ne kadar bilmiyorum. Ruth bir bahaneyle Martin'i ondan uzaklaştırdı. Onu bir kenara çekince fısıldadı. Profesör Caldwell'ı böyle tek eline almamalısın. Onunla konuşmak isteyen başkaları da olabilir. Benim hatam, Martin pişmanlıkla kabul etti. Ama onu harekete getirdim ve o öylesine düşünmediğim kadar ilginç ki. Biliyor musun, şimdiye kadar konuşmuş olduğum en akıllı, en entelektüel adam. Ve sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir zamanlar üniversiteye giden herkesin ya da toplumun yüksek yerlerinde oturanların onun kadar parlak ve akıllı olduğunu düşünürdüm. O bir istisnadır, cevapladı Ruth. Bence de öyle. Şimdi kiminle konuşmamı istiyorsun? Ah, beni o kasiyer arkadaşlarınla tanıştır. Martin onunla 15 dakika konuştu ve Ruth sevgilisinin daha iyi davranmasını isteyemezdi. Sakinliği ve konuşmasının dengeliliğiyle onu şaşırtan bir kez bile gözleri parıldamadı ve yanakları kızarmadı. Ama Martin'in düşüncesinde bütün banka veznedarları soyu günde birkaç yüz düştü ve akşamın geri kalan süresi boyunca banka veznedarları ve yalan konuşanlar deyimlerinin eş anlamlı deyimler olduğu izlenimi altında kaldı. Subayı, doğumun ve şansın onu yaşamda savurduğu, işgal ettiği yerden memnun, yumuşak huylu ve basit, sağlıklı ve enerjik bir genç adam olarak tanıdı. Onun üniversitede 2 yılını tamamlamış olduğunu öğrenince bunu gözden uzak nereye saklamış olduğunu düşünerek kafası karıştı. Gene de Martin ondan, yalan sözden ibaret banka veznedarından daha çok hoşlandı. Gerçekten yalan sözlere karşı değilim, dedi daha sonra Ruth'a. Ama beni sıkıp sinirlendiren, onların söylenişindeki şıklık meraklısı, azametli kendini beğenmişlik, üstün kesinlik ve bunu yapmak için harcanan zaman. Baksana, onun bana sendika işçi partisinin demokratlarla birleşmesini söylemek için harcadığı zamanda ben o adama bütün reform tarihini anlatabilirdim. Biliyor musun, o bir profesyonel poker oyuncusunun kendine verilen kağıtlarla yaptığı gibi kelimelerle 3 kağıt yapıyor. Ne demek istediğimi bir gün sana gösteririm. Onu sevmediğine üzüldüm, oldu Ruth'un cevabı. O Mr. Butler'ın gözdesi. Mr. Butler onun güvenilir ve dürüst olduğunu söylüyor. Ona Kaya, Peter diyor ve herhangi bir bankacılık kurumunun onun üzerine kurulabileceğini söylüyor. Bundan kuşku duymam. Onu azıcık gördüğüm ve daha az dinlendiğimde ama pek çok bankanın benim gibi yapacağını sanmam. Düşüncelerimi bu türlü açıklamamdan dolayı bana kızmıyorsun ya sevgilim. Hayır hayır, çok ilginç. Evet, Martin içtenlikle sürdürdü. Ben uygarlığın ilk izlenimlerine edinen bir barbardan başka şey değilim. Böyle izlenimler uygar bir kişiye eğlendirici ve garip gelmeli. Kuzenlerim hakkında ne düşünüyorsun? Ruth sordu. Onları diğer kadınlardan daha çok sevdim. Yapmacıklıklarının azlığı yanında çok eğlenceli kişiler. O zaman diğer kadınları da sevdin. Martin başını iki yana salladı. O toplumsal yerleşimci kadının sosyolojik anket papağanından başka bir şey değil. Yemin ederim onu Tom Nielsen gibi yıldızların arasına savursan onda bir tek özgün düşünce bulamazsın. Portre ressamına gelince o gerçek bir sıkıntı. Benzeler için iyi bir eş olurdu. Ve o müzisyen kadın parmaklarının nasıl becerikli, tekniğinin nasıl yetkin, anlatımının nasıl olağanüstü olduğu umurunda değil. Aslında müzik üstüne hiçbir şey bilmiyor. Çok güzel çalar. Ruth karşı çıktı. Evet, müziğin dış görünümü üzerine epeyce egzersiz yapmış kuşkusuz ama müziğin asıl ruhunu keşfedememiş. Müziğin onun içinde anlam taşıdığını sordum. Biliyorsun, ben her zaman bunu bilmeye meraklıyımdır. Ve o, ona hayran olduğu, sanatların en büyüğü olduğu, ona yaşamdan daha anlamlı geldiği dışında müziğin onun içinde anlamı olduğunu bilmiyordu. Onları işlerinden konuşturuyorsun, Ruth suçladı onu. Bunu itiraf ederim ve eğer onlar işleriyle ilgili olanda başarısız oluyorlarsa onların diğer konulardaki konuşmalarında benim nasıl acı çekecek olduğumu düşün. Bak ben düşündüm ki burada kültürün bütün avantajlarından yararlanıldığı bu yerde bir an için durakladı ve sert siperlik köşeli kesim ceket içinde kapıdan girip oda boyunca kasılan gençlik dolu kendi gölgesini izledi. Diyordum ki buradaki bütün adamların ve kadınların ışık saçan çok parlak kişiler olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi onları azıcık görmüş olduğum kadarıyla çoğu bir budala sürüsü olarak etkiledi beni ve kalanların %90'ı sıkıcı kimseler. Şimdi bir de Profesör Calderwell var. O farklı, o her santimi ile ve beyninin boz maddesinin her atomu ile bir adam. Ruth'un yüzü aydınlandı. Bana ondan söz et. Ruth üsteledi. Büyük ve göz alıcı şeyleri değil, o nitelikleri ben biliyorum. Hissettiğin terslikler ne olursa olsun, en çok onları bilmeyi merak ediyorum. Belki kendimi güç bir duruma sokacağım. Martin şakalı bir an düşündü. Önce sen bana söyle diyelim. Ama belki sen onda en iyiden başka bir şey bilmiyorsun. Ben onun iki kursuna katıldım ve onu iki yıldır tanıyorum. Bu nedenle senin ilk izlenimlerini istiyorum. Kötü izlenim demek istiyorsun. Pekala işte. Sanırım onun hakkında düşündüğüm bütün iyi şeyler onda. O en azından entelektüel insanın tanıdığım en iyi örneği ama o gizli bir ayıbı olan bir kişi. Ah hayır hayır, Martin aceleyle bağırdı. Adi ya da bayağı bir şey değil söylemek istediğim. O şeylerin kökenine inmiş ve sonra gördüğünden öylesine korkmuş ki kendisini onu hiç görmemiş olduğuna inandırmış bir adam olarak dikkatimi çekti. Belki bunu anlatmanın en açık yolu bu değil. Şimdi başka bir yoldan söyleyeyim. Gizli tapınağa giden yolu bulan ama onu izlemeyen, belki bir an için tapınağı gören ve sonradan onun yalnızca bir yeşillikler serabı olduğuna kendisini inandırmaya çalışan bir adam. Daha başka bir yoldan, bir şeyler yapabilecek ama onları yapmaya hiç değer vermeyen ve her zaman kalbinin derinliklerinde onları yapmamış olduğu için pişmanlık duyan, yapmanın ödüllerine gizlice gülen ve gene de daha gizli olarak yapmanın ödüllerine ve coşkusuna özlem duyan bir adam. Ona bu yönden bakmıyorum, dedi Ruth. Bu nedenle tam da ne demek istediğini anlamıyorum. Bu benim yönümden aslında belli belirsiz bir duygu. Martin yumuşattı. Böyle düşünmek için bir nedenim yok. Bu yalnızca bir duygu ve büyük olasılıkla yanlıştır. Kuşkusuz sen onu benden daha iyi tanırsın. Ruslardaki akşamdan Martin beraberinde garip bir karmaşa ve zıt duygular götürmüştü. Hedefinde onlarla birlikte olmak için tırmanmış olduğu kişilerde düş kırıklığına uğramıştı. Diğer yandan kendi başarısı konusunda cesaretlenmişti. Tırmanma beklediğinden daha kolay olmuştu. O tırmanmada üstündü ve sahte bir alçak gönüllülükle kendinden saklamadı. Aralarında tırmanıyor olduğu kişilerden de üstündü. Bir istisna ile kuşkusuz Profesör Caldwell. Yaşam ve kitaplar hakkında onlardan çok şey biliyordu ve onların eğitimlerini hangi köşe bucağı savurduklarını merak ediyordu. O ne kendisinin olağan dışı bir beyin gücüne sahip olduğunu ve ne de derinlikleri araştırmaya ve yüksek düşünceler düşünmeye yetenekli kişilerin dünyanın morsların misafir salonlarında bulunmayacağını bilmiyordu. Böyle kişilerin yalnız kartallar olarak dünyadan ve toplu yaşamın sürüleştirici yüklerinden çok yukarılarda gökyüzünde tek başına süzüldüğünü hayal bile etmemişti. 28. Ama başarı Martin'in adresini yitirmişti ve onun habercileri artık Martin'in kapısına gelmiyordu. Pazarları ve tatil günlerinde çalışarak 25 gün boyunca 30 bin sözcüklük uzun bir deneme olan Güneş'in utancı üzerinde uğraştı.